Ayrım 8.
Bir sanı olarak sanat, insanları aldatan, baştan ve yoldan çıkaran bir taklit etkinliğidir. Oysa ki insan bir akıl varlığı olarak salt bilgi için belirlenmiştir. İşte şimdi iki şey üzerinde anlaştık sanırım. Biri şu, benzetmeci benzettiği şeylerin ne olduğunu pek bilmez. Yaptığı iş ciddi insanlara yakışmayan bir oyundur. Öteki de şu, tragedya şiiri düzenler. İster jambos ister epos ölçüsünü kullansınlar, bal gibi benzetmecidirler. O halde Platon'un vardığı kesin sonuç şu oluyor. Sanat bir taklit etkinliği olarak ciddi bir iş değil, bir oyundur. Bu oyun bir gerçeği olmayan hayallerle oynama demektir. Sanatçı artık bir yaratıcı değil, ciddi olmayan, yararlı olmayan işlerle uğraşan bir oyuncudur. Bu haliyle sanatçı topluma yararlı bir kişi değil, zararlı bir kişidir. Platon'un vardığı bu yargı, ortaya koyduğu, kendisinden hareket ettiği prensip bakımından tamamen tutarlıdır. Ama bu prensibin doğru bir prensip olup olmadığı sorulabilir. Bir mimetik etkinlik olarak kavranan sanat, tümüyle bir bilme etkinliği olarak düşünülüyor. Sanat bir bilme midir? Sanatı bir bilme olarak anlamak bir metabasise götürmez mi? Çünkü hakikat ve güzellik değerleri o zaman aynılaştırılmış olur. Bunun sonucu olarak da sanat eseri sadece bir bilgi içeriği olarak anlaşılmış ve yalnız bu açıdan yargılanmış olur. Acaba bir sanat eseri, örneğin bir resim, renk ve biçimin ötesinde ne ifade eder? Platon bunların ötesinde sanat eserinde bir bilgi içeriği arıyor ve içerikçe bir estetiğe gidiyor. İlk Platon'un vardığı bu idealist içerikçi estetik görüşü, sonra hemen hemen bütün idealist estetiklerde farklı şekillerde ortaya çıkar. Yalnız Platon için önemli olan şey sanatın alın yazısını çizmesidir. Bir sanı olarak belirlenince, insanın taşkın yanına dayanınca sanatın alın yazısı da toplum için çizilmiş olur. Bir akıl devletinde sanata artık yer verilebilir mi? Daha doğru bir ifadeyle söylenirse nasıl bir sanata böyle bir devlette yer verilmelidir? Bu sorular bizi sanat ve devlet sorusuna götürüyor. B. Sanat, devlet ve sansür. Sanat ve devlet veya toplum arasındaki ilgiyi, bir başka deyişle sanatın sosyal görevini ilk keşfeden ve bunun üzerinde düşünen Platon olmuştur. Sanatın toplumdaki yeri nedir ve ne olmalıdır? Sanat toplum için yararlı mıdır? Bu sorular yalnız Platon için değil, günümüz için de geçerliliği olan sorulardır. Platon, devleti ideal bir devlet olarak düşünmüş ve planlamıştır. Bunun belli bir nedeni vardır. Realitede gördüğü devletler, bozuk düzen, tek yanlı devletlerdir. Bunlar bütünün mutluluğunu sağlayacak biçimde kurulmamışlardır. Bu bozuk düzen devletler, örneğin şan ve şerefe dayanan timokrasi yahut timarşi, gelir üstünlüğüne dayanan oligarşi, hürliğe fakat bir düzen panayırına dayanan demokrasi, köleliğe dayanan zorbalıktır. Platon, realitede gördüğü bu devletleri bozuk düzen ve tek yanlı bulduğu için toplumun mutluluğunu sağlayamayacağı kanısına varır. Bütünün mutluluğunu ancak bir akıl devleti sağlayabilir, yani bir ahlak devleti. Böyle bir devlet gerçekte olmadığına göre ancak bir iddia olarak düşünülebilir. Böyle bir devlet ideal bir devlet olacaktır. Platon'un konumuzla ilgili olarak araştırdığı problem, böyle bir akıl ve ahlak devletinde sanatçıların, şairin, ressamın, müzikçinin yerinin ne olacağıdır. Devlet böyle bir erdem ve eğitim kurumu olarak belirlenince, buradan sanatçılar hakkında da konuşması gerektiği sonucu doğar. Gerçekten de Platon, genel olarak sanatın devlet içindeki yerini belirlerken, özel olarak da bütün şairlerin babası sayılan Homeros ile bir hesaplaşma içine girer. Bu hesaplaşma, bir çeşit felsefe ile sanatın bir hesaplaşmasıdır. Sanat hakkında Platon'un verdiği yargı, yukarıda işaret etmiş olduğumuz gibi olumsuzdur. Platon'a göre sanat suçludur. Şimdi bu suçun neden ileri geldiğini sorabiliriz. Bu suç onun taklitçi ve benzetmeci oluşundan ileri gelir. Çünkü sanat sanı ile uğraşır. Devlet akla dayandığına göre onun bu sanı etkinliğiyle belli bir ilgi içinde bulunması gerekir. Ne var ki bu ilgi olumlu bir tavrı değil de olumsuz bir tavrı dile getirir. Platon Homeros'a seslenerek bu tavrı şöyle ifade ediyor. Sevgili Homeros, değer bakımından gerçekten 3 derece uzak kalmadıysan bizim benzetmeci dediğimiz sadece görüntülerde kalmış işçilerden değilsen, 2. dereceye kadar olsun yükselmişsen, kendi işlerinde olsun, devlet işlerinde olsun, insanları hangi kurumların daha iyi yapacağını kestirebilmişsen, söylesene bize, hangi devlet düzeninde yaptığı değişikliği sana borçludur? Lakedamion'un küçük büyük daha nice devletlerin Lycurgos'a borçlu olduğu gibi. Hangi devlet seni iyi bir kanun adamı sayar ve bir fayda görmüştür senden? İtalya'da ve Sicilya'da Krasostas vardı, bizde Solon. Sen hangi devlette kanunu koydun? Böyle bir devlet gösterebilir misin Homeros? Böyle bir devlet göstermeye şüphesiz imkan yoktur. Çünkü devletin kurucusu ve düzenleyicisi akıldır. Buna karşılık sanatın yaratıcısı duygu ve heyecanlarımız, yani taşkın yanımızdır. Burada sanatla devlet arasında görüldüğü gibi büyük bir çatışma doğuyor. Ama aslında bu çatışma akıl ve duygu arasındadır. Akıl ve duygu arasındaki bu çatışma kendiliğinden felsefe ve sanat arasındaki çatışmaya götürecektir. Felsefe aklın işidir ve aklın temsilcisidir. Buna karşılık sanat duygu ve heyecanı temsil eder. Devlet akla dayanan bir varlık olarak felsefi bir düzen gösterir. Oysa duygu ve heyecanın olduğu yerde bir düzen değil bir kaos bulunur. İşte bunu söylemek istiyordum şiir bahsine dönerken. Bu başıboş sanatı devletimizden atmak da haklıydık. Aklın gereğine uymak ödevimizdi. Bunu duygusuzluğumuza, kabalığımıza vermemesi için şiir perisine şunu söyleyelim ki, şiirle felsefenin bozuşması yeni bir şey değildir. Bu bozuşmanın sonunda sanatın devlet içindeki alın yazısı belirlenmiş olur. Sanatın devletten kovulması. Çünkü sanat yalnız benzetmeci, taklitçi olarak insanı hakiki ve gerçek bilgiden uzaklaştırdığı için değil, aynı zamanda duyguları işlediği için yurttaşların ruhlarına sokulup onları yumuşatır, onların erdemlerini bozar. Sana derlerse ki Homeros Yunanlılığın kurucusudur, insanları yönetmek, yetiştirmek için ondan örnek almalı, davranışlarımızı onun öğütlerine uydurmalıyız. Bu adamları saygıyla selamlar, sevgiyle kucaklarsın. Sizden değerli insan yoktur dersin. Bence de Homeros, şairlerin en büyüğü tragedya şairlerinin de başıdır dersin. Ama bizim devletimize tanrıları ve iyi insanları öven şiirlerden başkasını sokmayacağız. Unutmazsın. Ne kadar hoş da olsa öteki şiirlerin perisi senin devletine girdi mi acı tatlı duygular kanunların yerini alır. Toplum her yerde en iyiyi arayacak yerde acıya tatlıya bakar. Acı ve tatlı duygular insanları yumuşatır, akıldan ve aklın erdemlerinden uzaklaştırır. Akıldan ve aklın erdemlerinden uzaklaşmış bir toplum ve devlet varlık şartını kaybetmiş olur. Çünkü bir toplumu toplum yapan güç akıldır, yoksa acı ve tatlı duygular değildir. Duygu ve heyecanlar bir devlette aklın yerini alınca o devlette bozulma başlar ve o devlet ahlaki bir toplum olma niteliğini yitirir. Felakete uğrayınca zorla tutmaya çalıştığımız neydi içimizde? Gözyaşı dökmek, dilediği gibi inlemek, acıdan bağırmak isteyen yanımız değil mi? İşte yaratılışımızdan bu isteklere çevrili yanımızı doyurmak ister şairler. Tiyatrolarda budur coşturdukları yanımız. Devlet bir kanun devleti olduğuna göre akıldan, erdemden başka egemen bir güç devlette olmayacaktır. Ancak bir akıl devletinin kurulması zorunlu şartını bu devlette katılan yurttaşların akıl ve erdem sahibi kişiler olmasında bulur. Bu da yurttaşların eğitimiyle mümkün olur. Bundan ötürü devlet bütünüyle bir eğitim kurumu olarak da görülebilir. Şimdi bu nitelikteki bir devletin içine sanatçı veya şair gelişi güzel bırakılabilir mi? Çünkü sanatçılar, şairciler taklitçi olarak tutkulu yanımızı ele alırlar ve insanların da bu gibi benzetmelere karşı büyük zaafı vardır. Homeros yahut herhangi bir tragedya şairi bir kahramanın acı duymasını, ahlar vahlarla konuşmasını, göğsünü yumruklayarak derdini haykırmasını tıpatıp benzetiyor. İçimizden en iyileri de bunu dinliyor diyelim. Bilirsin nasıl hoşlanırız bundan. Kanımız kaynar dinlerken bize en coşkun heyecanlar yaşatan şaire hayran oluruz gerçekten. Ama unutmamak gerekir ki benzetme bu duyguları kurutacak yerde sulayıp besler. Dizginlenmesi gereken tutkulara içimizin dizginlerini verir. Böylece de iyi ve mutlu olmamızı değil, kötü ve mutsuz olmamıza yol açar. Devletin ereği ise mutluluktur. Ama mutluluğa duyu ve duygu hayatıyla değil, ancak akıl varlığıyla ulaşılabilir. Sanatın insan ve devletin mutluluğu için aklı ve erdemi beslemesi, güçlendirmesi gerekirken mimesis etkinliği olarak sanatın yaptığı iş aklın düşmanları olan tutkuları, duyguları harekete geçirmek oluyor. Öyleyse ona çatmakta, onu ressamla bir çuvala koymakta haklıyız. Gerçeğe yakınlık bakımından onun yaptığı da pek değerli bir şey değildir. O da içimizin iyi yanını bırakıp daha az değerli yanını ele alıyor. İşte ilk haklı sebep bu. Onu bizim devlete sokmamak için. En iyi kanunlara uyacak bizim devletimiz, o ise içimizdeki kötü yanı besliyor, kuvvetlendiriyor. Böylelikle de aklı yıpratıyor. Şimdi burada bir soru ortaya çıkıyor. Acaba Platon her çeşit sanata karşı mıdır? Güzellik felsefesinde güzelliği en temelli bir şekilde ele alıp yüceltmiş olan bir filozofun genel olarak sanata karşı olduğu söylenebilir mi? Şüphesiz ki Platon duygu ve heyecana dayanan sanata karşıdır. Ama öte yandan hakiki sanat dediği ve mutlak güzelliğe yönelen sanata karşı değildir. Böyle bir sanatın özellikle eğitim probleminde önemini yakından görür. Bununla ilgili olarak şöyle söyler. Gençlerimiz sağlam bir iklimin insanları gibi çevrelerindeki her şeyden faydalansınlar. Güzel ülkelerde bir meltemin kanadından gelen sağlık gibi sanat eserleri de onların gözlerine, onların kulaklarına mutlu etkiler sağlayan birer kaynak olsun. Gençlerimiz ta çocukluktan güzelliği sevmeye, güzelliğe benzemeye, onunla bir olmaya, kaynaşmaya özensinler. Ama böyle bir sanat nasıl bir sanat olacaktır? Hakiki güzelliğe yönelmiş olan sanat ile kopyalara yönelmiş sanat arasında temel kriteryum nedir? Platon bize bu konuda herhangi bir olumlu ölçü vermiyor. Aslında böyle bir ölçü verebilme imkanı da yoktur. Hakiki güzellikle yalancı güzelliğe yönelmiş iki sanatı nasıl birbirinden ayırabiliriz? Burada Platon'un yaptığı teorik ve estetik bir ölçüde daha çok pratik ve politik bir ölçü bulmaktan ibaret oluyor. Böyle bir ölçü bir yasaklamayı da beraberinde getiriyor. Şimdi bir kriteryumun dayandığı temel nedir? Bu temel sosyal düzenin kendisidir. Sanatın ölçüsü sosyal düzenin korunmasıdır. Bu da ancak sanatı sosyal koordinatların altına sokmakla mümkün olur. Şimdilik seninle ben şair değil, devlet kurucusuyuz. Biz kendimiz masal uyduracak değiliz. Kurucuya düşen şairlerin masallarının ne yolda olacağını bilmek ve bu yoldan ayrılmalarına göz yummamaktır. Görüldüğü gibi bu sözleriyle Platon sanata bir çeşit sansür koyuyor. Platon'un bir düşünce olarak sadece düşündüğü bir sansür pratik uygulamasını günümüze gelene kadar birçok devirde bulur. Ama sanata karşı bu baskı uygulama ve toplumsal sanat düşüncesinin ilk düşünürü şüphesiz ki Platon olmuştur. Buradan hakiki sanatla hakiki olmayan sanatın objektif ölçüsünü ele geçirmiş oluruz. Gerçek sanat toplumsal sanattır. Böyle bir sanat toplum için yararlıdır. Duyguları harekete getiren, heyecanları körükleyen, sanatsa toplumu gevşetici ve zayıflatıcı olduğu için topluma zararlıdır. Bir akıl ve erdem devletinde ancak toplumsal sanat ve şiir yer alabilir. Bütün bunları bir yana bırakıp gene de diyelim ki biz işin zevkinde olan benzetmeci şiir tutar da bize düzenli bir devlet içinde yeri olduğunu ispat ederse kapılarımızı seve seve açarız. Çünkü biz de biliriz onun insanı nasıl sardığını. Ama doğru saydığımızdan şaşmak da imkansızlık olur bizim için. Şiirin ne hoş şey olduğunu sen de bilirsin değil mi dostum? Hele Homeros'un dinlediğim zaman. Gerçek şiir şu halde buna gerçek sanat da diyebiliriz. Toplumun bağını, dayanışmasını güçlendiren bir şiir ve sanattır. Sanatın böyle temel sosyal bir görevi vardır ve sanat bunun bilincine varıp ona göre davranmalıdır. Düzenli bir devlette bulunmaya izni olan sanat ve şiir böyle bir etkinliktir. Sanata böyle bir görevi olduğunu kim hatırlatacaktır? Sanata böyle bir görevi olduğunu hatırlatmak ödevi devlet adamına düşer. Sanatı toplumsal amaca doğru yürütecek olan devlet adamıdır. Şairler de verilen öğütlere uygun masallar düzmeye zorlanmalı. Hera'nın oğlu tarafından zincire vurulduğunu, Hephaistos'un anasını dayaktan korumak isterken babasının eliyle gökten fırlatılmasını, Homeros'un Tanrılar Savaşı diye anlattıklarını şehrimizde söylememeliyiz. İster açık ister gizli kapaklı olsun bütün bu masallar uzak kalsın şehrimizden. Çünkü çocuk açığı gizli kapaklıyı ayırt edemez. Buna göre ilki mitoslar anlatan şiirlere sansür koymak gerekir. Bunlar tanrıları insanlar gibi birbirleriyle uğraşan, boğuşan, birbirine kin duyan, birbirini kıskanan ve birbirleriyle savaşan varlıklar olarak anlatırsa bu mitosları dinleyenlerin tanrıları olan saygısı azalır. Tanrılar yüce ve üstün varlıklar olarak anlatılmalıdır. Buradan Platon'un antropomorfist anlayışının karşısında bulduğu açık olarak beliriyor. Yine tanrıların saygıdeğer varlıklar olarak devlet ve toplum için yararlı olduğu düşüncesi ortaya çıkıyor. Ama biri çıkar Niobe'nin çektiklerini, Pelopitleri, Trio efsanelerini filan anlatırsa bunları Tanrı'nın işi diye göstermemeli. Öyle gösterirse biraz önce bizim yaptığımız gibi sebebini de söylemeli. Tanrı haklıdır, iyi etmiştir. Ceza görenler de bundan faydalanmıştır demeli. Şaire ceza görenler bahtsızdır, buna da sebep Tanrı'dır dedirtmemeli. Şair, kötüler bahtsızdır, cezaya muhtaçtırlar, Tanrı'dan gördükleri cezadan da faydalanmışlardır derse zararı yok. Ama iyi olan Tanrı'yı başa gelen belanın sebebi sayarsa ne yapıp yapıp geçmelidir bunun önüne. Şehrimizde iyi gelenekler olsun istiyorsak, genç ihtiyar kim olursa olsun bu çeşit sözlerin düzenlisini de düzensizini de ne söylemeli ne işitmelidir. Çünkü bu çeşit sözler ne dine uygun, ne yararlı, ne de ölçülüdür. Tanrılar ve kahramanlar insan için örnek alınacak varlıklar, protoyslar olarak anlaşılmalı. Onların her hareketinin iyi ve doğru olduğu söylenmeli. Tanrılar düzeni, insanların toplum düzeni için bir örnek olmalı. Platon'un bu düşüncelere götüren motif, yalnız teizmi değil, aynı zamanda belki teizmden daha çok tanrıların sosyal düzen için sahip olduğu büyük önem ve anlamdır. Tanrılar düzeni ve sosyal düzen arasında derin bir bağlılık vardır. Tanrılar düzeni bir erdem ve bir ahlak düzeni olarak anlaşılınca, sosyal düzen de ona karşı duyduğu derin saygı yüzünden daha organik ve daha ahlaki bir düzen olacaktır. Bunun için sanatçılara düşen büyük bir ödev vardır. Tanrı ve kahramanları iyi ve doğru varlıklar olarak anlatmak. Şairleri ya kahramanların böyle kötü işler yapmadıklarını ya da bunların Tanrı oğlu olmadıklarını söylemeye zorlamalıyız. Tanrılardan kötülük geleceğine, kahramanların değersiz kişiler olduklarına inanmamalı gençlerimiz. Bu sözlerin gerçeğe de dine de aykırı olduğu, tanrılardan kötülük gelemeyeceği üzerinde az önce anlaşmıştık. Şu halde Platon sanatı, edebiyatı bir benzetme sanatı olarak reddediyor. Ancak aklımıza dayanmayan, topluma yararlı olmayan şairlerin devlet içinde yeri olmayacaktır. Homeros, eğer adam yetiştirmesini, insanları daha iyi etmesini bilseydi, bu türlü işleri benzeterek değil, gerçekten bilerek şiirine konmuş olsaydı, onu seven, sayan birçok insanlar olmaz mıydı peşinde? Abderoslu Protagoras'a, Keoslu Prodikos'a, daha başkalarına bak. Çağdaşlarına diyorlar ki, sözlerini dinleyip bilgilerini arttırmadıkça ne kendi evlerini yönetebilirler ne de bir devleti. Homeros ve Hesiodos, insanları daha iyi yaşatacak kimseler olsaydı, çağdaşları hiç bırakmazdı bu şairleri. Şehir şehir dolaşıp şiir okumaya, varlıklarını yoklarını harcayıp kendilerine bağlamaya, yanlarında memleketlerinde tutmaya çalışmazlar mıydı onları? Homeros yukarıdaki temellendirmeden de anlaşılacağı gibi böyle bir devletin dışında kalır. Felsefe edebiyat çatışması sonunda bir Platon-Homeros çatışması halini alır. Çünkü Platon'un sanata ve edebiyata karşı giriştiği bütün saldırıların asıl hedefi sanki Homeros'muş gibi geliyor insana. Yasaklama ve sansür yalnız edebiyata değil, bu arada müziğe de konuyor. Müzik de bir taklit, bir benzetme sanatı olarak devlet içine sokulamaz. Çünkü o da bir mümessiz etkinliği olarak kolay başarı yolunu arar. Bu başarı yolu insanların duygularıdır. Oysa müzik de aklın yönetimine girmelidir. Çünkü müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir. Bu sevgiye insan nasıl ulaşabilir? Bunun yolu benzetmecilikten kurtulmakla açılmış olur. Benzetmecilikten kurtulmak da ancak erdem ve akıl yoluna girmekle mümkündür. Müzik buna göre akla dayanmalı ve ahlaki bir etkinlik olmalıdır. Şu halde bunu gerçekleştirmek için ilkin yapılması gerekli olan şey müziğin makamlarını sınırlamak olmalıdır. Makamlardan anlanan ama öyle bir makam alalım ki, savaşta ya da zor karşısında kalan, yaralanan, yenilen, ölümle karşı karşıya gelen ve her türlü mutsuzluk içinde kaderine kafa tutabilen bir adamın yiğitçe davranmasına uysun. İstenen ilk makam, savaşta insanların yiğitlik ve cesaretini arttıran bir makam olacak. Ruhu yumuşatan değil, sertleştiren bir makam. Böyle bir makam, savaşçı ruhlarına güç ve cesaret verdiği için topluma yararlı bir makamdır. Bu savaş için gerekli bir makamdır. Ya barış için? Bize bir başka makam daha lazım ki barış içindeki yaşayışımıza giriştiğimiz işleri başarmak için zor kullanmadan serbestçe yaptıklarımıza uysun. Barışta ne yapabilir bir insan? Bir dostuna öğüt verir, Tanrı'ya yalvarır, birine yol gösterir. O da denileni yapar. Sonunda giriştiği işi başarır. Başardığı zaman da gurura kapılmaz. Ölçülü, akıllı ve uslu davranır. Olanı biteni hoş görür. İşte biri sert, öteki yumuşak, bu iki makam iyi günde olsun kötü günde olsun aklı başında ve yiğit insanların sesine uyacak olan bu iki makam bize yeter. Demek oluyor ki iki çeşit makama izin veriyor Platon. Biri cesareti ve savaş ruhunu canlı ve hareketli tutan dor müziği, öteki de ağırbaşlı ve ölçülü Preiga müziği. Bunun dışında kalan makamlar, örneğin İonya ve Lida makamları toplumsal ereğe ve koyulan kurallara uymadığı için sansüre uğrarlar. Yalnız makamlar değil, ritimler de yine sansüre uğrarlar. Burada da makamlarda bulduğumuz ölçü kriteryum geçer. Makamlardan sonra ritimlere geldi sıra. Onların da değişik, çok çeşitli olmasını istemiyoruz. Hem yiğitçe hem de ölçülü bir hayata uygun olmaları gerekir. Böylesi ritimleri bulunca ölçü de, melodi de söze uyacak, söz ölçü ve melodiye değil. Sansür yalnız müzik makamlarına ve ritimlerine değil, aynı zamanda müzik aletlerine de uygulanır. Platon her şeyden önce çok telli ve sesli müziğin aleyhindedir. Bunu açık olarak söyler. Kalmasını istediğim makamlar, demin söylediğim makamlar. Böyle olunca artık bütün makamları karşılayacak çok telli bir sürü sazları gereksemeyeceğiz. Öyleyse devletimizde çeşitli harpler, çok telli sazlar yapan ustaları beslemeyeceğiz. Öyleyse geriye ıyra, kitara kalıyor. Bunlar şehrimize girebilir. Kırlarda çobanlar kaval çalabilir. Burada da erek yukarıdakiyle aynıdır. Çok telli sazların dile getirdiği makamlar insanı gevşeten makamlar olarak devletten sürgün edilince o zaman bu sazlara da lüzum kalmayacaktır. Görüldüğü gibi sansür ve yasaklama edebiyattan başlayarak müzik ve ritme kadar uzanıyor. Ama böyle bir sanat belirlemesinin Platon sistemine uyup uymadığını sorabiliriz. Platon'un mimesis görüşü çıkış noktasıyla tamamen tutarlı olarak ilerlemekti. Edebiyattan başlayarak ve Homeros'u devletten sürgün ederek öteki sanatlara geçmekti. Müzik ve ritimde de yine edebiyattakine benzer sürgünler yaptıktan sonra sona ermektedir. Şimdi Platon'un sanat teorisini genel felsefesiyle karşılaştırmalı olarak görmek istiyoruz.